SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
SBS Türkçe ilesiniz.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz. İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 25 Nisan 2024 Perşembe. Anzak günü yayınımızda SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Size SBS'in Melbourne'deki stüdyolarından sesleniyoruz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı Adalıları topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimiz olacak. Sonra da Anzak Günü kapsamında bazı bölümlerimizi dinleyebilirsiniz. Bugün Türkiye'de bir ailenin elinde kuşaklar boyunca elden ele geçen Anzak tüfeği ile ilgili bir bölümümüz de olacak. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429-99-62-63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar, yayınımız Seda Arcan'ın sunduğu haber bülteniyle devam ediyor.
Genelinde kalabalıklar Anzak Şafak ayini anma törenlerinde toplandı. İspanya Başbakanı istifasını değerlendirdi. Almanya Cumhurbaşkanı Türkiye'yi ziyaret ediyor. Sabah 32 binden fazla kişi Anzak Günü Şafak ayini için Avustralya Savaş Anıtı'nda toplandı. Gaziler 2019'dan bu yana ilk kez anma alanında yürüdü çünkü pandemi ve anıtın renovasyonu nedeniyle bu gelenek son 4 yılda aksamıştı. Avustralya Savaş Anıtı Direktörü Matt Anderson, SBS'e Anzak gününün 1915'ten günümüze kadar devam ettiğini ve bugünün Avustralya ordusundaki tüm genç erkek ve kadınların ilham kaynağı olduğunu söyledi.
And if you go all the way back to when the Australian War Memorial was opened in 1941.
Avustralya Savaş Anıtı'nın 1941'de açıldığı zamana geri giderseniz, o zamanki genel vali Lord Gowrie, Avustralya Savaş Anıtı'ndan ayrılanların bir daha asla eskisi gibi olamayacağını söylemişti. Umarım Anzak gününde de durum böyledir. Hizmet eden herkesi onurlandırırız ve kendimizi yeniden barış arayışına adarız diye konuştu Avustralya Savaş Anıtı Direktörü. Başbakan Anthony Albanese, Papua Yeni Gine'deki Şafak ayininde kalabalığa hitap ederek, Avustralyalıların 2. Dünya Savaşı sırasında Papua Yeni Gine halkının desteğini asla unutamayacaklarını söyledi. Anthony Albanese, Kokoda yolu boyunca 2 günlük 16 kilometrelik yaptığı yolculuğu tamamlamasının ardından Anzak gününü PNG Başbakanı James Marape ile birlikte andı. Albanese, Avustralya ve Papua Yeni Gine piyadelerinin PNG'nin başkenti Port Moresby'yi ele geçirmeye çalışan Japon askerlerine karşı 6 günlük yoğun bir çatışma yaşadıkları Izurava köyü yakınlarında konuştu. Albanese konuşmasında bugün Avustralya'nın fedakarlığıyla kutsal kılınan bu topraklarda toplanıyoruz. Şimdi barış ve özgürlük içinde bir araya gelme ayrıcalığına sahibiz. Avustralyalı askerler amansız bir düşmanı geri püskürtmek için savaştı. Kokoda yolu boyunca 625 Avustralyalı öldürüldü. Bunlardan 99'u Izuwara Savaşı'nda hayatını kaybetti ve 911'i de yaralandı. Bizler bu sabah her birini hatırlıyor ve onurlandırıyoruz ifadelerini kullandı. Anzak Günü Şafak Ayini için Sydney'de de binlerce kişi toplandı. Şafak Ayini Hyde Park, Martin Place'deki Cenotaph'te sabah 4:23'te başladı ve sabah 9'dan itibaren Martin Place'den Elizabeth Street boyunca güneye Liverpool Street'e doğru ilerleyen bir yürüyüş korteji oluşturuldu. Büyük Savaş olarak bilinen 1. Dünya Savaşı'nın hayatını kaybeden askerlerini anmak için Sydney'deki Şafak Ayini törenini Garrett McRae başlattı. 1. Dünya Savaşı 4 Ağustos 1914'ten 11 Kasım 1918'e kadar sürdü. Bu Avustralya tarihindeki en büyük can kaybını temsil ediyor diyen McRae, bu yıl Büyük Savaş'ın başlamasından bu yana 110 yıl geçti. Hizmet edenleri ve ölenleri unutmadık ve asla unutmayacağız diye devam etti konuşmasına. Sydney'deki kilise bıçaklaması olayında gözaltılar sürerken polis Anzak Günü anmaları gerçekleştiren Avustralyalılara bir tehlike olmadığı konusunda garanti verdi. Terörle mücadele polisi Sydney'in batısındaki Wakeley'de bir gencin terör ilhamıyla bir psikoposu bıçaklaması olayının ardından çarşamba günü dini motivasyonlu aşırılık yanlısı bir grubun üyesi olduğu iddia edilen 7 kişiyi tutukladı. Yaşları 15 ila 17 arasında değişen bu gençler 15 Nisan'da canlı yayınlanan bir kilise ayini sırasında 16 yaşındaki bir çocuğun Süryani Piskopos Marmari Emmanuel ve rahip Isaac Royal'e bıçaklı saldırıyı başlatmasının ardından terörle mücadele polisi tarafından yakından izlenmişti. Diğer 5 kişi de soruşturmalarda polise yardım ediyordu. Federal Polis Komiser Yardımcısı Chrissy Barrett, çarşamba günü yaptığı açıklamada tutuklamaların Anzak Günü anma törenleri veya herhangi bir dini bayramla bağlantılı olmadığını vurguladı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez bir mahkemede karısı hakkında ön soruşturma açılmasından sonra görevde kalıp kalmayacağını durup düşünmek için kamu görevlerini askıya aldı. İspanyol lider yaptığı yazılı açıklamada hükümete liderlik etmeyi sürdürmek ya da bu onuru reddetmek konusunda acilen karar vermek zorunda olduğunu söyledi. Mahkeme İspanyol Başbakanının karısı Begoña Gómez'e karşı yolsuzluk iddiaları için harekete geçildiğini açıkladı. İspanya Başbakanı ise karısının onurunu ve eşini yargıda savunacağını belirtti. Hamas'ın rehin alınan Hersh Goldberg Polin'i esaret altında gösteren bir video yayınlamasının ardından öfkeli İsrailliler Hamas'ın Gazze'de tuttuğu rehinelerin derhal serbest bırakılmasını talep etmek için Kudüs sokaklarına döküldü. Protestocular sokaklarda ateş yaktılar ve kırmızıya boyanmış ellerini kaldırıp göstererek "Hepsini eve geri getirin" sloganları attılar. Polis göstericilerle çatıştı ve bazılarını da gözaltına aldı. Protestoya katılanlardan biri sorumluları harekete geçmeye çağırdı. Bugün şimdiye kadar rehineleri öldüren bu korkunç savaşa devam etmemek adına bile tüm rehinelerin derhal serbest bırakılması çağrısında bulunduk diyen protestocu bu mesajımızın sorumlu insanlar tarafından duyulacağını umuyoruz diye konuştu. Polis ayrıca slogan atan protestocuların kalabalığının arasında kalan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e arabasına kadar eşlik etmek durumunda kaldı. Amerika'da Amerikan Temsilciler Meclisi popüler sosyal medya platformu TikTok'a ülke çapı yasak getirebilecek yeni bir yasa tasarısını onayladı. Bu yeni yasa TikTok'un Çinli sahibi ByteDance'i platform için istekli bir alıcı bulmak üzere 9 aylık bir süre veriyor. ByteDance şirketi Çinli yetkililerin daha önce böyle bir harekete karşı olduklarını belirttikleri Amerikan yönetiminin planlarına yanıt verme niyetinde olmadığını söyledi. TikTok uygulaması Çin hükümetine hassas bilgiler sızdırabileceği korkusuyla birçok ülkede hükümet cihazlarında zaten yasaklanmış olduğu için tartışmalar gölgelenmiş durumda. New South Wales'te bir polis memuru Greater Western Sydney'de otobüs şoförü Anthony Lionello'nun ölümüne neden olacak şekilde tehlikeli araç kullanmaktan suçlu bulundu. Çavuş Justin Wong, 24 Mayıs 2022'de polis aracıyla 76 yaşındaki şoförün otobüsüne çarptı. O sırada görevde olan 42 yaşındaki Wong, başlangıçta suçsuz olduğunu iddia etse de Pentrit Yerel Mahkemesi'nde Lionello'nun ölümüne neden olacak şekilde tehlikeli araç kullanmaktan suçlu bulundu. Polis memuru hakkındaki ceza ise 7 Haziran'da verilecek. Türkiye haberlerine bakalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'i ağırladı. Steinmeier, Türkiye-Almanya Dostluk Anlaşması'nın 100. yılı nedeniyle yaptığı 3 günlük Türkiye ziyaretinin Ankara'daki resmi ayağında Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Almanya Cumhurbaşkanı ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Ankara'daki görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısının öne çıkan başlıkları ikili ilişkilerin ve döner tartışmalarının yanı sıra Gazze ve Ukrayna'da halen devam eden savaş oldu. Türkiye-Almanya ilişkilerinin sadece diplomatik ya da siyasi boyutu bulunmadığını, aynı zamanda insani ilişkilerin iki ülke arasındaki bağları özel kıldığını söyleyen Steinmeier, dünyadaki hiçbir ülkeyle Almanya'nın bu kadar yoğun ve ailevi ilişkileri yoktur diye konuştu. Almanya Cumhurbaşkanı daha sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le de buluştu. Bu arada CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak bu düzenin kurucusu sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımının zamanlaması ise dikkat çekti, zira CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın haftaya bir araya gelecek olmaları üzerine tartışmalar sürüyor. Türkiye'de Danıştay Başkanlığı'na Zeki Yiğit seçildi. Danıştay'da yapılan seçimi mevcut başkan Zeki Yiğit kazanırken, Yargıtay'da 25 Mart'tan bu yana süren başkanlık seçiminde ise düğüm çözülemedi. Gençlik ve spordan sorumlu eski devlet bakanı ve Trabzonspor onursal başkanı Mehmet Ali Yılmaz, geçirdiği kalp krizi sonucu evinde hayatını kaybetti. Döviz kuruna bakalım. 25 Nisan itibariyle 1 Avustralya doları 21 lira 18 kuruştan, 65 Amerikan sentinden ve 60 Euro sentten işlem görüyor. Hava durumuna gelince, Meteoroloji Bürosu'nun verilerine göre bugün hava belli başlı kentlerimizde şöyle olacak. Başkent Canberra genellikle güneşli 19 derece. Sydney yine güneşli 23. Melbourne'da ise ara sıra yağmur atıştırıyor 16 derece. Perth parçalı bulutlu 24, Adelaide yine parçalı bulutlu 19, Hobart'ta hava parçalı bulutlu 15, Brisbane yine parçalı bulutlu 27 ve Darwin ise açık ve 34 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe'den haber bültenini dinlediniz. Ben Seda Ercan. Yayınımız Nejat Başar'la sürüyor.
Sayın dinleyiciler, Seda Arcan'a haber bülteni için teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429-99-62-63. Bugün Anzak günü olduğuna göre sizden Anzak günü ile ilgili izlenimlerinizi, tecrübelerinizi bizimle paylaşmanızı istiyoruz. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Bizi cep telefonunuza indirebileceğiniz SBS Audio uygulamasından da takip edebilirsiniz. Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Şimdi bir son dakika gelişmesini size bildirmek istiyorum. Batı Avustralya'nın güneyinde Donsborough bölgesinde 100'den fazla pilot balinanın karaya vurduğu belirtiliyor. Şimdiye kadar 26'sının öldüğü belirtildi ve doğa uzmanlarının ve özellikle balina uzmanlarının bölgede olduğu ve kalan yaşayanların da sıkıntıda olduğu için onları rahatlatmaya çalıştığı ve kurtarmaya çalıştığı belirtiliyor. Bunu belirtelim. Şimdi sizden gelen mesajlara dönecek olursak, ismini vermeyen bir dinleyicimizin mesajı şöyle. TC'nin reisi Cumhurbaşkanı 23 Nisan Milli Bayram'a katılmıyor. Niye İsmail Ağa cemaatinin cenazesine katılıyor? Yani TC'nin milli bayramlarına saygısı yok ve hiçbirini sevmiyor. Onun varsa cemaatler, hukuk dışı kuruluşlar, saygılar, ey Türk milleti uyan artık uyan demiş ismini vermeyen dinleyicimiz. Necdet Çimenli Bey, bu sabah Auburn tren istasyonunda şehre yürüyüşe katılmak için bekleyen üniformalı askerler içinde Çinlileri de gördüm. 1915'te Çinli askerler var mıydı ben bilmiyorum. Belki RSL Türk sorumlularından biri cevap verir. Kusura bakmayın, yaşlı, emekli, meraklı bir gazeteciyim demiş. Evet, emekli gazeteci olunmuyor. Her zaman insan gazeteci kalıyor bence. Evet, bildiğim kadarıyla Avustralya'da Çin asıllı göçmenlerin geçmişi 19. yüzyıl ortalarına, altına hücum dönemine kadar gidiyor. Yani orijinal buranın ana sahipleri olan aborjinler dışında, aborjin ve Torres Boğazı adalılar dışında İngiliz asıllılar geldi göçmen olarak İngiltere'den ve ondan sonra da Çin asıllılar geldi diyebiliyorum. Yani 1915'te Çinli askerler var mıydı bilmiyorum Gelibolu'da, ancak yani o dönemde Çinler burada yaşıyordu. Çin asıllı Avustralyalılar vardı, onu biliyorum ve tabii ondan sonra da günümüzde çok sayıda çok değişik kökenlerden Avustralya askerleri var. Harry Bey İngilizce yazdığı mesajda Anzak günümüzü kutlamış. Türkiye ve Azerbaycan bölgede ittifak olarak çok güçlü bir güç olmuş. Çok güçlü oldular ve Karabağ'daki zaferden sonra Rus ordusu da bölgeden geri çekildi ve Kafkaslar artık tamamen Türk-Azeri kontrolü altında demiş bu dinleyicimiz. Yenişehirli Rumuzlu dinleyicimiz, 24 Nisan 1919'da devletin tehcir kararıyla başlayıp yollarda Kürt aşiretleri tarafından mala ve cana yapılan saldırılarla soykırıma uğratılan Ermeni vatandaşı canlara rahmet diliyorum. Ayrıca tehcir zamanı tamamı hava koşulları yüzünden öldü diyenler ve öldü iddialarına da karşı çıkmış bu dinleyicimiz. SBS olarak biz tabii bir yorumda bulunmuyoruz. Türkiye savaş dönemi koşulları olan koşullar yüzünden yüz binlerce Osmanlı vatandaşı Ermeni'nin öldüğünü kabul ediyor. Ermenistan'da bu ölümlerin 1,5 milyon kadar olduğunu ve bir soykırım olduğunu kabul ediyor. Soykırım iddialarını Türkiye kabul etmiyor ama dünya çapında birçok ülke, hatta yanlış hatırlamıyorsam New South Wales hükümeti dahil olmak üzere, parlamentosu dahil olmak üzere çok sayıda yani siyasi kararlar tabii bunlar, hükümetler kabul ediyor. Mahmut Bey, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek belediyelerin ödeneklerinin kısıtlayacak belediyelerin ödenekleri kısıtlanacak kararını almış. Keşke bunu AKP'li belediyelerin şatafatlı yaşamları için tüm belediyeleri borç batağına sokmadan alsaydım. Belediyeleri kaybettikten sonra böyle bir karar almanız CHP'li belediyelerin hizmetlerini önlemek için olduğu kanısındayım demiş Mahmut Bey. Evet, şimdi Anzak günü içeriğimize dönmemiz gerekiyor. Evet, Anzak günü içeriğimize dönüyoruz şimdi. The Ode to Remembrance, Anzak törenlerinde okunan ve savaş dönemi yapılan fedakarlıklara saygı niteliğinde bir şiirdir. Burada Ode'un Türkçe tercümesini dinliyorsunuz. Biz yaşlanırken onlar yaşlanmayacak. Yaşlılık ve yıllar onları bitkin düşürmeyecek. Güneş batarken ve sabahları onları hatırlayacağız. Evet sayın dinleyiciler, tam 109 yıl önce Anzak güçleri Gelibolu'ya çıkarma yapmıştı. Avustralya ve dünya çapında on binler Anzak gününde anma törenlerinde bir araya geldi. 25 Nisan 1915'te Avustralya ve Yeni Zelanda güçlerinin Gelibolu'ya çıkarma yapmasının yıl dönümünde öncesinde ve sonrasında savaşlarda ölenler anılıyor. Canberra'daki Avustralya Savaş Anıtı, Australian War Memorial'a bu sabah 32 bin kişi gelmişti. Avustralya çapında şafak vakti irili ufaklı binlerce anma töreni düzenlendi. Anzak güçlerinin Gelibolu'ya çıkarmasının üstünden 109 yıl geçmiş durumda. Sunucu Scott Bevan, Canberra'daki anıttaki anmayı sundu.
We assemble here at this special place of remembrance on this day.
Bu özel yerde bir araya geldik. İlk Anzakların, genç Avustralyalı ve Yeni Zelandalıların Türkiye'de çıkartma yaptığı koya sembolik olarak çok yakınız. Onların felaket koşullarda kahramanlıklarını, dostluklarını ve fedakarlıklarını anıyoruz. Bu adamlar vatanları için Anzak ruhunu yarattılar ve bu ruh bizim için gurur kaynağı ve günümüz ordusu için de örnek oluşturuyor, diyor. Geleneksel olarak başbakanlar da Canberra'daki şafak törenine katılır, ancak Başbakan Anthony Albanese bu yıl Papua Yeni Gine'de. İki gündür 96 kilometrelik zorlu Kokoda Track yolunda 15 kilometrelik parkuru yürüyen Albanese oradaki anma törenine katıldı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Kokoda Track boyunca Avustralyalı ve Japon askerler savaşmıştı. Papua Yeni Gine Başbakanı James Marape ile beraber parkuru tamamlayan Albanese, SBS News'e verdiği demeçte son derece duygusal bir tecrübe olduğunu söyledi.
It's inspirational what our soldiers did, and of course they couldn't have done it without the support of.
Askerlerimizin başardığı ilham verici. Buradaki yerel toplumun desteği olmadan da başaramazlardı, ancak üstesinden geldikleri zorluklar da inanılmaz. 625 Avustralyalı burada öldü. İnsanların evlerinden uzakta, farklı bir iklimde gösterebildikleri cesaret inanılmaz, diyor. Gazi İşleri Bakanı Mac Keogh bu yıl Fransa'daki şafak ayinine katıldı. Sky News'e çok sayıda Avustralyalının yurt dışındaki törenlere katıldığını söylüyor.
Gallipoli this year will have about 1800 people, and here in Villers Brittany will have over 2200, which is the most that we've seen since.
Bu yıl Gelibolu'da yaklaşık 1800 kişi olacak burada. Villers-Bretonne'a da yaklaşık 2200 kişi olacak. Bu da 2018'den beri gördüğümüz en yüksek rakam, ki o buradaki savaşın 100. yılıydı. Çok sayıda Avustralyalının buralara gelip burada savaşan aile üyelerine, Avustralyalılara saygılarını göstermesi önemli. Sadece burada değil, dünyanın her yerinde, diye konuşuyor. Avustralya ve Yeni Zelanda 25 Nisan 1915'teki çıkarma gününü anma günü olarak kullanırken, Türkiye'de Gelibolu'daki İttifak kuvvetlerinin ortak donanmalarının Çanakkale Boğazı'ndan geçme planlarını iptal edip geri çekildikleri gün olan 1915 yılının 18 Mart'ını Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü olarak kutluyor. 18 Mart 1915'te sadece donanmayla Çanakkale Boğazı'ndan geçemeyecekleri sonucuna ulaşan İtilaf Kuvvetleri, karadan çıkarmanın gerekli olduğu sonucuna ulaşmıştı. İtilaf Kuvvetleri, Anzak Kolordusu dahil olmak üzere Fransız ve Britanya askerlerine oluşan güçleriyle 25 Nisan 1915'te Çanakkale Boğazı'nın çeşitli bölgelerinde çıkarmalarda bulundu. Anzak güçlerinin çıkarma yaptığı koya, Türkiye tarafından sonra gelişen dostluğun işareti olarak Anzak Koyu adı verildi. Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 25 Nisan 1915 ve sonrasında Anaburnu bölgesinde kahramanlıkları da şu anda günümüzde destan olmuş durumda. Sayın dinleyiciler, şimdi birkaç tane daha mesaj geldi. Kaya Bey, Türklere düşman olup Ermenilerin Yunanların safında olmak ne acı. Ermeni soykırımı yoktur ama karşılıklı katliam vardır, demiş bu dinleyicimiz. Yenişehir Rumuzlu dinleyicimiz, mesajımda tarih olarak soykırım tarihini 1915 yazmıştım. Sanırım 1919 olarak yanlış okundu. İkisi arasında siyasi fark vardır, demiş. Ben okudum ve 1915 diye okuduğumu düşünüyorum ama şimdi program bitince girip dönüp tekrar incelerim. Evet, Necdet Çimenli Bey, Birleşik Krallık'ın Krallık İngiltere istedi diye Avustralya ve Yeni Zelanda'nın 300 binden fazla silah kullanmayı dahi bilmeyen gençleri Gelibolu'ya göndermeleri saçmalık ve büyük hataydı demiş. Evet, bir başka dinleyicimiz de 23 Nisan meclisin açılışına cumhurbaşkanlarının katılmaması normal. 23 Nisan Anıtkabir kutlamalarına meclis başkanı başkanlık yapar. 1957 yılından beri Anıtkabir kuralları böyledir demiş bu dinleyicimiz de. Evet sayın dinleyiciler, Avustralya'da yaşayan Türkiye kökenli insanlar olarak Anzak gününün önemi ve buradaki Anzak gününün önemini biz daha iyi fark ediyoruz. Hatta Mustafa Kemal Atatürk'ün Anzak annelerine söylediği sözler burada herkesin hala gözlerini yaşartır ve Avustralya'da herhalde bilmeyen yoktur. Türkiye'de de bilmeyen çoktur diye düşünüyorum. Yani buraya gelmeden bunların önemini, bunun burada ne kadar önemli olduğunu anlamak biraz güç. O yüzden özellikle sizin buradaki Anzak günü ve Anzak kökeni ve Türkiye ile olan ilişkiler hakkındaki izlenimlerinizi öğrenmek bizim için çok önemli. Lütfen eğer bu konuda bir şey paylaşmak isterseniz bize mesaj olarak gönderebilirsiniz. Numaramızı tekrar hatırlatmak istiyorum. 0429 99 62 63. Sayın dinleyiciler, saatlerimiz Avustralya Doğu kıyılarında 14.30'u gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce bize Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS Audio uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. Bir başka dinleyicimiz, öldürülen Ermenileri koruyan hatta ambarlarında saklayan Kürtleri biliyor muydunuz demiş. Haklısınız. Bu tip durumlarda, mesajlarda etnisiteyi çıkartmam gerekiyordu. Kusura bakmayın, bazı iddialar genelde tepkiye yol açıyor. Kürtler bu katliamlarda yoklardı. Çaresiz hatta canları pahasına masum Ermeni çocuklarını evlatları diye kabul etmişlerdi. Bütün dünya bu gerçeği biliyor. Geçmiş yanlışa özür dilenmelidir diyor. Ve aborjinlere geçmişte yapılan katliamı hatırlatmış bu dinleyicimiz. Evet sayın dinleyiciler, Ömer Arda üzerinde Atatürk ve Çanakkale'deki Osmanlı kuvvetlerinin Alman komutanı Limon Van Sanders'in imzası bulunan ilk esir alınan Anzak askerlerinden birine ait tüfeği ailesinin 108-109 yıldır sakladığını anlattı. Bu bölümü yayını arkadaşımız İsmail Kayhan hazırladı.
Şimdi önce yakın zamandan başlayayım. Babam Anıtkabir mimarı. Ben de şu anda Anıtkabir müellifiyim. 3 sene tarihi alan başkan yardımcısı evime geldi ziyarete. Dedi ki böyle böyle bir olay duyduk hocam dedi. Ben de anlattım ona. Tüfeği çıkardım, gösterdim. Tüfeğin resimlerini çekti. Dedi ki biz de prosedürdür. Önce bunu dedi İstanbul Askeri Müzesi'ne göndeririz. Orada dedi uzmanlarımız, yani siz dedi yanlış anlamayın, hem imzayı hem tüfeği önce dedi bir kontrol ederler. Bu işlemler yapıldı ve dediler ki evet doğrudur, bu tüfek Enfield tüfeği fakat Avustralya'da yapılmış çünkü üstünde kanguru amblemi var. İngilizlerin Avustralya'daki fabrikasında yapılmış. Üstündeki dediler numaralarda, seri numarasından da dediler. Avustralya'da dediler çok ciddi bir katalog sistemi var, maalesef bizde o yok. Oradan dediler bunun askerini bile bulabilirsiniz, yani esir alındığı şeyi bile bulabilirsiniz. Ve benden silahı orada sergilememi istediler.
Orada derken?
Gelibolu'da Atatürk'ün karargahını ufak bir, yani karargah olarak kullandığı bir bina, ufak binayı müze yapmışlar. Ve silah gitti orada 1,5 sene müddetince orada sergilendi. Bu olayla ilgili dediler ki bu tüfeği sizden buradan alıp götürüp sergileyip getirmemiz dediler büyük bir mesuliyet size karşı. Dolayısıyla aramızda bir sözleşme yaptık. O sözleşmede resmen tüfeğin hakiki olduğu ve bu olayın bir derece doğru ama biz biliyoruz başkaları değil.
Çok güzel.
Ve buradan Mina'nın eskort, polis eskortundan aldılar silahı. Hiç ben böyle bir şey görmemiştim.
Evet.
Eve geldiler, paketlediler. Kendileri paketledi. Sigorta yaptırdılar. Polis eskortundan aldılar. Oraya götürdüler. Bana oranın yaptıkları güvenlik sistemini anlatan fotoğraflar gönderdiler. Orada sergilediler. Bu arada zannediyorum 8 Ağustos tarihinde, yani en kanlı çarpışmaların olduğu günde bir kutlama yapıyorlar 8 Ağustos'ta. O tarihte de beni davet ettiler. Gittim, yerinde bunu gördüm. Bunun haricinde bugüne kadar hiçbir kurum veya kuruluş, özel veya resmi, bundan haberdar olmak geldi. Senelerde bu önce babamın dolabında, sonra benim dolabımda. Ha, bu arada şeye gitmeden evvel, sergilemeye 3 sene evvel gitmeden evvel silah aldıklarında önce buradaki müzeye götürmüşler. Oradaki silah uzmanı yağlamış, temizlemiş. Yani namluyu temizlemişler. Bakımını yapıp öyle götürmüşler. Şimdi gelelim eski tarihe. İnternetten de bulabilirsiniz. Ben size kitabın ismini veririm. Onu da alabilirsiniz. Yeni çıktı bir sene evvel. İstanbul Üniversitesi'nden bir profesör Hacı Adil Bey diye bir tez hazırlamış. Dedemin bütün hayatı çok detaylı olarak orada, o kitapta var. Dedem İttihat Terakki'nin kurucularından, Atatürk'ün silah arkadaşı değil, fikir arkadaşı. Çünkü dedem hayatı boyunca hep siyasi şey yapmış, yani valilik yapmış, hukuk mezunu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Asker değil ama hep Atatürk'ün yanında politik olarak onun arkadaşlığını yapmış ve onunla beraber olmuş. 1915 yıllarında
ismi neydi dedenizin?
Hacı Adil Arda. İkinci Edirne valiliği sırası. Daha evvel bir kere valilik yapmış. Geri gelmiş, başka işte görevlerde bulunmuş. Tahmin ediyorum 1913-14 yılında Edirne, Gelibolu, Çanakkale bölge valisi olarak gidiyor. Valiliği esnasında Atatürk, biliyorsunuz, o sırada Çanakkale'de, dedemin de arkadaşı. Ayrıca başka bir sebep var, önemli bir sebep. İttihat Terakki ile Atatürk'ün arasında o sırada bir soğukluk var. Bunları hep yakın tarihte okumuşsunuzdur. Dedeme İttihat Terakki de Atatürk de, ikisi de nöç bir adam olarak güvendiği için dedemi görevlendiriyorlar. Diyorlar ki sen bölge valisi olarak cepheye ziyarete git. Gitmişken de Mustafa Kemal Bey'le de bir konuş. Dedem bölge valisi titriyle cepheye gidiyor. Tabii cephede ilk muhatap olduğu kim? O sırada bütün cephe komutanı Liman von Sanders. Liman von Sanders tabii hemen Atatürk'ü çağırıyor. Mustafa Kemal Bey'i çağırıyor. Diyor ki Hacı Adil Bey ona devrediyor. Mustafa Kemal Bey de ona cepheyi gezdiriyor. Hatta o gün dedemle orada çekilmiş resim var. Yani dedemi ziyaret ettiği gün Atatürk ve dedemin de içinde olduğu bir asker grubundan resim var. Bütün bu gezdirmelerden sonra konuşuyorlar. Tekrar Liman von Sanders'in yanına gidiyorlar. Liman von Sanders dolaptan bir silah çıkartıyor. Diyor ki Adil Bey diyor, bu silah diyor Mustafa Kemal Bey'e Kemal yerinde ilk esir alınan Anzaklardan birinin silah olarak verilmiş. Mustafa Kemal Bey de büyük bir incelik göstermiş. Üstüne kendi imzasını atmış. O da şöyle oluyor o zaman. Biliyorsunuz hani, affedersiniz, sükürtülenen sabit kalemler vardı eskiden, mor kalemler.
Evet.
O kalemlerle silahın kabzasına Atatürk o zamanki Tural'ı imzasını atıyor. Üstüne de Kemal yeri 1915 yazıyor. Ve onu bir nefer geliyor, ufak altın çivilerle o imzanın üstüne çivileri çaka çaka o imza ve yazı bir yüzünde kabzanın çivilenmiş olarak çıkıyor. Hala pırıl pırıl parlıyor.
Evet.
Ve bu silahı Liman von Sanders'e hediye ediyor Atatürk. Liman von Sanders de diyor ki Mustafa Kemal Bey bana büyük bir incelik gösterdi, bunu hediye etti ama diyor bunun Türkiye'de kalması, sizlerde kalması lazım diyor. Eğer diyor buyursanız diyor, bu silahı ben size hediye etmek istiyorum diyor. Mülki buranın en büyük amiri olarak diyor. Ve şeyin arkasını çeviriyor, silahın arkasını. Bu sefer kendi imzasını Hacı Adil Bey'in şahsına önce hediye ediyor. Bunu diyor size hediye ediyor ve üstüne de kendi bu sefer aynı şekilde Liman von Sanders yazıyor, imzasını atıyor. Aynı şekilde çivilerle bunu oraya sabitliyorlar ve dedeme hediye ediyor. Dedem bunu senelerce tabii saklıyor. Benim iki tane amcam, üç tane halam var. Yani beş çocuk. Ama en büyük erkek babam. Dedem vefatından evvel bunu babama, ailenin en büyük erkek çocuğu olarak babama hediye ediyor ve olayı anlatıyor babama. Bu şekilde bizim aileye intikal ediyor. Babam da benim, biz de üç kardeşiz. Bir abim var, ben varım, kız kardeşim var. Bu arada Anıtkabir'le ilgili babamın Anıtkabir'de yaptıklarının devamında ben Anıtkabir'de mimar olarak bir takım işler yaptım. Dolayısıyla babam hani Anıtkabir olay şey yakından dolayı diyor ki, dedi ki bu silah Ömer benden sonra da sende kalsın dedi. Ve o şekilde bana intikal etti silah. Ve bu silah evden dışarıya çıkmadı. Yani bir dolaptan bir dolaba, bir dolaptan bir dolaba bu şekliyle bugüne kadar geldi. Olay bu.
Sadece bir kez sergilendi. O da bu Kemal Yerindeki yer diyorsunuz. Evet, evet, onun dışında evet, hiç evet. Evden çıkmadı.
Şöyle bakın, çok enteresan. 60 ihtilalinde babam profesör adam da var. Hiç şeyi yok. Yani dümdüz bir adam. Silahlar toplanıyor o sırada, biliyorsunuz. Diyorlar ki 60 ihtilalinde evlerde silah varsa herkes getirsin diyorlar. Babam da zavallı alıyor tüfeği. Bizim o zaman Bebek'te oturuyoruz. Bebek karakoluna gidiyor. Diyor ki böyle böyle. Allah'tan oradaki başkomiser. Diyor ki hocam ben sizi tanıyorum diyor. Bu diyor tarihi bir silah. Aman bunu sakın diyor bana getirmiş olmayın diyor. Güzön evde saklayayım diyor. O şekilde o silah kurtuluyor. Bir daha hiçbir yerde ne görünüyor ne şey ediliyor. Bu en son sergilemeye kadar bu silah hiç dışarı çıkmadı.
Evet, İsmail Kaya'nın hazırladığı bölümü dinlediniz. Ömer Ardın'ın da hikayesi ilginç bulmuşsunuzdur diye düşünüyorum. Evet sayın dinleyiciler, bir iki tane daha mesaj geldi. Onları okuyalım. İyi yayınlar. Günümüzde olduğu gibi Türkiye'den beslenerek sınır devletlerini savaşa mahkum etti. Bir de Birinci Dünya Savaşı'na baktığımızda Avustralya'dan giden Anzak askerlerinin anlatımı, Müslüman olan Mısır'da eğitilerek Türkiye'ye Çanakkale Savaşı'na gönderiliyor. Neden Müslüman ülkeyi kullanarak, güç alarak Müslüman ülkeyi vuruyorlar? Bugün de aynı neden demiş bu dinleyicimiz. Heri Bey de Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir mazer tüfeğe sahip olduğunu, dedesinden kaldığını belirtmiş bu dinleyicimiz de.
SBS Türkçeylesiniz.
Sayın dinleyiciler, biliyorsunuz dün Sydney çapında kapsamlı terörle mücadele operasyonları düzenlendi ve dün 7 genç, 18 yaşından küçük 7 genç tutuklandı. Geçen hafta, geçen pazartesi meydana gelen kilise saldırısıyla bağlantılı soruşturmalar kapsamında. Bu sabah itibariyle dün tutuklanan gençlerden 5'ine karşı ciddi terör suçlamaları yönlendirildi. Sydney'de terörle mücadele ekipleri dün 7 genci tutukladı. Geçen haftaki kilise saldırısıyla ilişkili olarak başlatılan operasyona 400 kadar polisin katıldığı ve 13 ayrı arama emrinin uygulamaya sokulduğu belirtildi. Geçen hafta başında Sydney'in güneybatısında bir psikopos ve papazın bıçaklanmasından sonra saldırganın da içinde olduğu aşırıcı grubu takip etmeye başlayan emniyet güçleri dün kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Sydney çapında gerçekleştirilen baskınlarda yaşları 14 ile 17 arasında olan 7 genç gözaltına alındı. New South Wales Emniyet Müdür Yardımcısı David Hudson dün operasyonları gerçekleştiren terörle mücadele timlerinin eyalet ve federal polislerden oluştuğunu ve İstihbarat Kurumu Asia ve New South Wales Suç Komisyonu'nun da destek verdiğini söyledi.
Involving more than 400 police. New South Wales
Emniyetinden ve federal polisten 400'den fazla memurun operasyona katıldığını belirten Hudson, 13 ayrı arama emrinin Güneybatı Sydney bölgesinde uygulamaya sokulduğunu söylüyor. Ayrıca 5 kişinin de soruşturmaya destek verdiği belirtildi. Emniyet yaptığı açıklamada operasyonların bugünkü Anzak Günü etkinlikleriyle alakası olmadığını ve kamuya bir tehdit içermediğini açıkladı. Hudson operasyonların gerekli olduğunun da altını çizdi.
We will allege that these individuals adhere to a religiously motivated violent extremist ideology.
Suçlamalarımızda bu kişilerin dini motivasyonlu aşırıcı ideolojiyi takip ettiğini iddia edeceğiz. Bu soruşturma olaydan beri devam ediyor. Şüphelilerin New South Wales halkına yönelik kabul edilemez bir risk oluşturduğunu değerlendirdik ve mevcut soruşturma stratejimizin de kamu güvenliğini sağlamaya yetersiz olduğunu değerlendirdik. Sonuçta çabalarımızın seviyesini arttırıp açıktan uygulamaya geçmeye karar verdik diyor. Operasyonların haberi medyaya düştüğünde Avustralya Federal Polisi Komiseri Rhys Kershaw, Canberra'daki basın kulübünde konuşuyordu. Operasyonun kapsamlı olduğunun altını çizdi.
We do have to make unfortunately lawful interventions to prevent any.
Ne yazık ki topluma yönelik ilave saldırıların planlanmasını önlemek için bu tür bir yasal önlemler almak zorunda kaldık diyor. Avustralya Federal Polisi'nin komiser yardımcısı Chrissy Barrett de gençlerin kökenleri yüzünden değil işlediği suçlar için hedef alındığını belirtti.
Now I know that some of this will be confusing and confronting for some Australians and parts.
Bazıları bazı toplumlarımız için gelişmelerin rahatsız edici olduğunu biliyoruz. Federal polisin üst düzey yetkilileri ve kamu ilişkileri uzmanlarımız son derece saygı duyduğumuz dini toplum önderleriyle bir araya gelip iletişime geçti. Onlarla ilişkilerimiz çok önemli ve şunu açıkça belirtmem gerekiyor ki hedef aldığımız kişilerin ülkeleri önemli değil, işlediği suçlar önemli. Biz radikalleşmeye hedef alıyoruz, dini değil diyor. Gençlerden 14 ve 17 yaşında olan ikisi şiddet içeren aşırıcı malzemeye sahip olmakla suçlandı bugün. 16 yaşında olan iki genç de terörist eyleme hazırlık ve planlamayla suçlandı. 17 yaşında olan 5. genç de kamuya açık alanda bıçak taşımak ve terörist eyleme hazırlık ve planlamayla suçlandı. 5'inin de kefalet başvurusu reddedildi ve bugün çocuk mahkemesine çıkarılmaları bekleniyor. Sayın dinleyiciler, şimdi de Gazze'deki son gelişmelere bakalım. Refah sınır kapısından Gazze'ye giren yardım kamyonlarının sayısı artsa da bölgedeki kıtlığın devam ettiği bildiriliyor. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail ve Gazze'lilere yönelik desteği artarken Amerika çapında üniversitelerde Filistinli yanlısı protestolar da yayılıyor. Gazze şeridinin güneyindeki Refah sınır kapısından artan sayıda yardım konvoyu bölgeye giriş yapıyor. Yine de bölgedeki kıtlığın daha da kötü hale geldiği belirtiliyor. Dünya Gıda Programı'na göre 2023'te dünya çapında 59 ülkede 282 milyon kişi aşırı açlık çekti. Gıda ve Tarım Organizasyonu'ndan baş ekonomist Maximo Torero, bunun özellikle Gazze ve Sudan'daki azalan gıda güvenliği yüzünden olduğunu söylüyor. 5 ülkede 705 bin kişi felaket seviyesinde gıdaya erişimde güvensizlik yaşadı. Bu nüfusun çoğu Filistin'in Gazze bölgesindeydi. 577 bin Gazze'de, 43 bin Güney Sudan'da, 42 bin 700 Burkina Faso'da ve 40 bin 400 kişi de Somali'de. Diğer ülkelerle beraber 705 bin kişi yapıyor diyor. Bu arada Amerikan Kongresi'nce geçen gün onaylanan 95 milyar dolarlık yardım paketi Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a ilave destek öngörüyor. Başkan Joe Biden, Amerika ve dünya barışı için güzel bir gün deyip ABD'nin İsrail'e desteğinin kesintisiz devam edeceğini belirtti. İsrail'in güvenliği kritik önemde ve İsrail'in İran ve onun desteklediği teröristlere karşı kendini savunabilmesini hep garanti edeceğiz. Bu yardımla da ABD'nin İsrail'in hava savunmasını ve diğer kritik savunma ihtiyaçlarını karşılayıp İran'ın 10 gün önce yapmaya çalıştığı gibi saldırılarını önlemeye devam edeceğiz. Bu tasarı ayrıca Gazze'nin masum insanlarına gönderdiğimiz yardımı da büyük oranda arttıracak. Bu masum insanlar Hamas'ın saldırısının sonuçlarını yaşıyor. Aylardır onlara yardım gönderilmesi için uğraşıyoruz diyor. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri çapında üniversitelerde Filistin yanlısı protestolar da yayılıyor. Üniversitelerin İsrail'le ilişkilerini kesmesini ve İsrail'in Gazze'deki taarruzunu desteklemekle suçladıkları şirketlerle de ilişkilerin dondurulmasını istiyorlar. Onlarca öğrenci izinsiz eylem ve benzeri suçlamalarla tutuklandı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da göstericileri Yahudi karşıtlığıyla suçlayıp Yahudi soykırım öncesi kampanyalarla özdeşleştirdi.
This is reminiscent of what happened in German universities in the 1930s. It's unconscionable.
1930'larda Alman üniversitelerinde olanlara benziyor diyen Netanyahu, bu kabul edilemez, durması gerekiyor. Koşulsuz bir şekilde kınanmaları gerekiyor. İsrail'in kendini soykırımcı teröristlere karşı savunma hakkı var. Sivillerin arkasına gizlenen soykırımcı teröristlere karşı. Ancak kabul edilemez bir şekilde soykırımla suçlanan İsrail. İsrail yanlış bir şekilde kıtlığa neden olmakla, savaş suçu işlemekle suçlanıyor. Bunların hepsi iftira diyor. İsrail'de Netanyahu'nun ofisinin önünde de protestolar var. Yüzlerce protestocu Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılmasını istiyor. Hamas'ın geçen gün yayınladığı bir videoda 7 Ekim'deki saldırıda rehin alınan İsrail-Amerikalı Hersh Goldberg Polin görülüyor. Protestoculardan Imrod Madrer, hükümeti rehinelerin geri gelmesi için daha fazla çabalaması gerektiğini düşünüyor.
We heard Hamas sent another video of one of the kidnapped.
Hamas'ın rehinelerinden Hersh Goldberg Polin'in videosu yayınlandı. Hayatından endişeliyiz. Hükümetin onu ve diğer rehineleri en kısa sürede geri gelmesi için elinden geleni yapmasını istiyoruz. Hükümete rehinelerin geri getirilmesi için her şeyi yapın diyoruz, diyor. Bu arada bir insan hakları izleme örgütü İsrail'i uluslararası yasaları ve insan haklarını ihlal etmekle suçladı. Amerikalı güvenlik, insan hakları, uluslararası yasalar ve askeri uzmanlarını bir araya getiren The Independent Task Force on Application of National Security Memorandum 20 to Israel adlı gruptan eski ABD Hava Kuvvetleri Özel Birliği mensubu Wes Bryant, Amerika Birleşik Devletleri'nin sivillere yönelik verilen zarar konusunda masum olmadığını kabul ediyor. Ancak İsrail'in eylemlerinin daha bile kötü olduğunu vurguluyor.
Even with the civilian harm that the US military has caused over the years in modern military history.
Yıllar içinde Amerika Birleşik Devletleri silahlı kuvvetlerinin sivillere verdiği zararı göz önüne alsak bile, özellikle de modern çağda terörle mücadele kapsamında 20 yıl boyunca verilen zarar bile İsrail'in yaptıklarının yanına bile yaklaşamaz. 20 yılda Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı, İsrail'in Filistinlilere yönelik 3 ayda yaptığına yanaşmaz bile, diyor. Bir başka komite üyesi de insan hakları avukatı Nura Erekat, yayınladıkları raporda 16 açık ve inandırıcı olayın not edildiğini ve kongreye sunulması gerektiğini söylüyor.
Our findings are striking.
Bulgularımız şok edici. İsrail, %70'i çocuk ve kadın olan Filistinli kayıpları Hamas'ın canlı kalkan olarak kullandığını iddia ediyor. Ancak analiz ettiğimiz 16 eylemden 11'inde İsrail'in askeri bir hedef bile belirlemediğini gösteriyoruz, diyor. Birkaç haftadır görece saldırıların durulduğu Gazze'de, son 2 gündür İsrail hava saldırıları yine artmış durumda. İsrail, Gazze'nin güneydeki Rafah yönelik taarruza hazırlık kapsamında kuzeydeki hedeflerin vurulduğunu açıkladı. Sayın dinleyiciler, yayınımızın sonuna yaklaştık ve Batı Avustralya'da kıyıya vuran balinaları, pilot balinaları kurtarma çabaları devam ediyor. 140 tanesinin hala karaya vurmuş bir şekilde bulunduğu belirtiliyor. 26 tanesi de hayatını kaybetmiş durumda. Evet, ne büyük bir insanmış ki Atatürk, bugün olmuş, hala dünyanın birçok yerinde Atatürk saygıyla anılıyor ve kitapları birçok ülkede ders olarak işleniyor. Düşmanları bile Atatürk'e saygıyla anarken Türkiye'de ne kadar tarikat, molla, üfürükçü, orta çağ aşığı, din tüccarları nefretle ve yalancı bir tarihiyle Türkiye'de yeni bir eğitim sistemi oluşturdular. Osmanlı'nın çöküşüne de sebep olan bu mollalar şimdi İsrail'le yaptıkları Büyük Orta Doğu projesiyle Türkiye Cumhuriyeti'ni işgal etmek istiyorlar. Onlar da bugün iktidarda, demiş bu dinleyicimiz. Evet sayın dinleyiciler, bir sonraki yayınımız yarın 26 Nisan Cuma saat 2'de başlayacak. Haber başlıklarına bakacak olursak programı bitirmeden önce, ülke genelinde halk Anzak Şafak ayini anma törenlerinde toplandı ve anma törenleri devam ediyor gün boyunca. İspanya'da başbakan istifa etmeyi değerlendiriyor ve Türkiye'de Almanya Cumhurbaşkanı'na ev sahipliği yapıyor şu bugün. Evet sayın dinleyiciler, tüm güncel gelişmelere sbs.com.au/Turkish internet sitemizden veya SBS Turkish Facebook hesabımızdan ulaşabilirsiniz. SBS Türkçe olarak hepinize sağlık ve mutluluk dolu bir gün diliyoruz.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.